Ayrım 4, sayfa 32. Komutanın döneceğini biliyordum. Aradan 4 gün geçmişti. Şiddetli bir yağmur yağıyordu. Öyle ki birkaç müşterimiz önlerinde boş fincanlarla buğulu pencereden dışarıya bakıyor ama bir şey görmüyorlardı. Kuytu bir köşede Rene ve Monsieur Pellier domino oynuyordu. Monsieur Pellier'in bakmasına izin vermeleri için Almanlara vergi ödediği köpeği de ayaklarının dibindeydi. İnsanlar korkularıyla baş başa kalmamak için buraya gelip oturuyordu. Ablamın az önce topladığı Madame Arnold'un saçına hayranlıkla bakıyordum ki cam kapı açıldı ve komutan yanında iki subayla birlikte içeriye girdi. Dostça sohbetlere ev sahipliği eden salon ansızın sessizliğe gömüldü. Hemen tezgahın arkasından çıkıp ellerimi önlüğüme sildim. Taleplerini bildirmek dışında Almanlar bara gelmezdi. Büyük ihtimalle çok daha geniş ve samimi bir ortam sunan kasabanın yukarısındaki Bar Blanc'ı tercih ediyorlardı. İşgalci güçlere keyifli bir ortam sunmadığımızı açıkça belirtmiştik. Bu kez bizden ne alacaklarını merak ettim. Fincanlarımızla tabaklarımız biraz daha eksilirse müşterilerden eşyaları paylaşmalarını isteyecektik. Madame Lefer, onu başımla selamladım. Müşterilerinin gözlerinin üzerimde olduğunu hissediyordum. Birkaç subaya yemek hazırlamanıza karar verildi. Bar Blanc'ta yeni gelenlerin rahatça yiyebileceği kadar yer yok. Onu şimdi ilk kez net bir şekilde görüyordum. Sandığımdan yaşlıydı. 40'lı yaşlarının sonlarında gibi dursa da savaşçıların yaşını tahmin etmek zordu. Hepsi olduğundan yaşlı görünürdü. Ne yazık ki bu mümkün değil sayın komutan dedim. 18 ayı aşkın bir süredir otelimizde yemek veremiyoruz. Ancak küçük ailemizi doyuracak kadar erzakımız var. Adamlarınızın talep ettiği standartlarda yemek sunamayız. Bunun farkındayım. Önümüzdeki hafta başından itibaren gerekli erzak tedarik edilecek. Subaylarımıza uygun yemekler hazırlamanızı bekliyoruz. Anladığım kadarıyla bu otel eskiden iyi bir yermiş. Senin yeteneğinin de buna bir katkısı olduğundan eminim. Arkamda duran ablamın derin derin iç geçirdiğini duyduğumda hislerimi paylaştığını anladım. Almanların otelimize geleceği fikrine aylardır zihnimizi her şeyden çok meşgul eden bir şey karışmıştı. Yemek. Yani artıklar bize kalacaktı. Yemek kokusu, aşırılan lokmalar, gizlice bir parçasını kopardığımız peynirler ve etler. Yine de bunda yanlış bir şey vardı. Barımızın size uygun olacağından emin değilim komutan. Sizi burada rahat ettiremeyiz. Dedim. Adamlarımın nerede rahat edeceğine ben karar veririm. Odaları görmek istiyorum. Adamların birkaçı burada kalabilir. Yaşlı Rönne'nin sakrbülü, aman tanrım diye mırıldandığını duydum. Odaları memnuniyetle size gösteririz ama sizden öncekilerin geride pek bir şey bırakmadıklarını söylemeliyim. Yataklar, perdeler, hatta lavaboların metal boruları bile Almanların elinde. Onu kızdırabileceğimi biliyordum. Kalabalık bir barda komutanın adamlarının yaptıklarından bir haberi olduğunu, bütün kasabaya nam salan zekasının yanıltıcı olduğunu açıkça yüzüne vurmuştum. Ama kasaba halkının ne kadar inatçı ve dik kafalı olduğumu görmesi gerekiyordu. Almanların bara gelmesi beni ve Eleni dedikoduların, kötü niyetli söylentilerin odağı haline getirirdi. Elimizden geldiğince onları engellemeye çalıştığımızı görmelilerdi. Tekrar söylüyorum madam, odaların uygun olup olmadığına ben karar veririm. Lütfen bana yolu göster. Adamlarına barda kalmalarını işaret etti. Onlar gidene kadar barda çıt çıkmayacaktı. Omuzlarımı doğrultup koridorda ağır ağır yürüdüm ve anahtarlara uzandım. Eteğim bacaklarıma dolanıyordu. Ağır adımlarla beni izleyen komutanla birlikte salondan çıkarken bütün gözleri üzerimde hissetmiştim. Ana koridorun kapısını açtım. Normal zamanlarda her yeri kilitli tutuyordum. Almanların istemediklerini Fransa hırsızların çaldığı bilinmeyen bir şey değildi. Binanın bu kısmı küf ve nem kokuyordu. Aylardır buraya adım atmamıştım. Sessizce basamaklardan çıktık. Birkaç adım arkamda kalmasına minnettar kalmıştım. Merdivenlerin başına ulaştığımda koridora gelmesini bekledim ve ilk odanın kapısını açtım. Sırf otelimizi bu halde gördüğüm için gözyaşlarımın aktığı zamanlar olmuştu. Kırmızı oda bir zamanlar Le Coq Rouge'un övünç kaynağıydı. Ablamla benim düğün gecemizi geçirdiğimiz yatak odası, belediye başkanının üst düzey konuklarını ağırladığı oda. Burada kan kırmızısı örtüler serili, dört direkli geniş bir yatak vardı ve büyük penceresi de sebze bahçemize bakıyordu. Halı İtalya'dan, mobilyalar Gaskonya'daki bir şatodan, koyu kırmızı renkli ipek örtü de Çin'dendi. Yaldızlı bir avizesi ve oda hizmetçisinin sabah yakıp bütün gün söndürmediği bir şöminesi de vardı. Kapıyı açtım ve Alman'ın içeri girebileceğini düşünerek kenara çekildim. Oda boştu ve yalnızca köşede üç ayaklı bir sandalye duruyordu. Tahta döşemenin üzerindeki halı sökülmüştü ve üzerinde gri renkli bir toz birikmişti. Almanlar kasabamızdan bir şeyler alıp götürmeye ilk başladığında yatakta perdelerle birlikte götürülmüştü. Mermer şömine de duvardan sökülmüştü. Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum çünkü başka bir yerde kullanılmasının imkanı yok. Sanırım Berker, güzel olan her şeyi ortadan kaldırarak iyice moralimizi bozmak istiyordu. Komutan içeriye bir adım attı. Bastığınız yere dikkat edin dedim. Yere bakınca gördü. Geçen bahar yakmak için döşemeleri sökmeye çalışmışlardı. Ev çok sağlam yapılmış, döşemeler özenle çakılmıştı ve saatlerce uğraşmalarına karşın yalnızca üç uzun tahtayı sökmeyi başarınca bu işten vazgeçmişlerdi. Bunun sonucunda da delik döşemenin altındaki kolonlar ortaya çıkmıştı. Komutan bir süre öylece durup yere baktı. Başını kaldırıp etrafına göz gezdirdi. Daha önce hiçbir Almanla tek başıma kalmamıştım ve kalbim küt küt atıyordu. Üzerine sinen tütün kokusunu alıyor, üniformasındaki yağmur damlalarını görebiliyordum. Ensesine bakarken parmaklarımın arasındaki anahtarları gevşettim ve bana saldıracak olursa yumruğumu suratına çakmak için hazırda bekledim. Onuru için savaşan ilk kadın olmayacaktım elbette. Ama tekrar bana döndü. Odaların hepsi bu kadar kötü durumda mı? Hayır diye yanıtladım. Bundan daha da kötü durumdalar. O kadar uzun süre bana baktı ki kızardım. Ama bu adamın gözümü korkutmasına izin veremezdim. Ben de ona, kır saçlarına, açık mavi gözlerine baktım. Siperli başlığının altından beni incelediğinin farkındaydım. Çenem yukarıda, boş bir ifadeyle bakıyordum ona. Sonunda dönüp yanımdan geçti ve merdivenlerden inip arka koridora yöneldi. Ansızın durup portreme baktı ve yerini değiştirdiğimi yeni fark etmiş gibi gözlerini iki defa kırpıştırdı. İlk malzemelerin ne zaman geleceğini bildirmesi için birini yollayacağım, dedi ve hızla kapıya yönelip bara geçti. Onu reddetmeliydin. Madame Durand kemikli parmağıyla omzumu dürttüğünde yerimden sıçradım. Beyaz fırfırlı bir şapka takmış, omuzlarına da açık mavi, işlemeli bir şal atmıştı. Gazete okumamıza izin verilmediği için haber alamamaktan yakınanlar belli ki henüz komşularımla karşılaşmamıştı. Ne? Almanlara yemek vermekten bahsediyorum. Onları reddetmeliydin. Buz gibi bir sabahtı ve yüzümü de şalımla sarmıştım. Ona yanıt vermek için şalı indirdim. Ne diyorsunuz? Evinizi işgal ettiklerinde siz onları reddedeceksiniz yani, öyle mi madam? Sen ve ablan benden gençsiniz. Onlarla mücadele edecek yaştasınız. Ne yazık ki koskoca bir müfrezenin silahından yoksunum. Ne yapmamızı önerirsiniz? Barikat mı kuralım? Üzerlerine fincan ve tabak mı atalım? Ona kapıyı açarken bile beni azarlamaya devam etti. Fırında artık fırın gibi kokmuyordu. İçerisi sıcaktı ama baget ekmeklerle kruvasanların kokusu çoktan kaybolmuştu. Kapıdan her girişimde bu kokuyu duymamam beni üzüyordu. Yemin ederim bu ülkenin ne hale geldiğini anlamıyorum. Baban oteline Almanların geldiğini görse... Madame Louvier belli ki durumu anlamıştı. Tezgaha yaklaştığımda onaylamadığını gösterircesine başını iki yana salladı. O da aynısını yapardı. Fırıncı Monsieur Armand onları susturdu. Madame Lefebvre laf edemezsiniz. Şu anda hepimiz onların kuklasıyız. Onlara ekmek yaptığım için beni de mi eleştireceksiniz Madame Durand? Ben yalnızca Almanların emirlerini yerine getirmenin vatanseverce bir davranış olmadığını söylüyorum. Mermi size doğrultulmamışsa konuşmak kolay. Yenileri de mi gelecekmiş? Onlar da kilerlerimize girip yemeklerimizi yiyecek, hayvanlarımızı çalacak, öyle mi? Bu kışı nasıl çıkartırız bilmiyorum. Her zamanki gibi Madame Durand, sabırla, iyi niyetle, cesur erkeklerimiz yapamasa bile Tanrı'ya o zalim Alman'ın cezasını vermesi için dua edeceğiz. Monsieur Armand bana göz kırptı. Evet bayanlar, ne istiyorsunuz bakalım? Bir haftalık çavdar ekmeği, 5 günlük çavdar ekmeği ve kaç günlük olduğu belirsiz olmakla birlikte buğday kurdundan arınmış çavdar ekmeğimiz var. Madame Louvier kederle, buğday kurdunu meze niyetine yeme hayali kurduğum günlerim bile oldu. O halde size bir kavanoz getireyim sevgili adam. İnanın bana çoğu zaman onun içinden kurt çıkıyor. Kurtlu kek, kurtlu tart, kurtlu tatlılar. Cömert Almanlar sayesinde hepsini yapabiliyoruz. Hepimiz güldük. Gülmemek mümkün müydü? Monsieur Armand en kötü zamanlarımızda bile yüzümüzü güldürebiliyordu. Madame Livie ekmeğini alıp sepetine koyarken yüzünü buruşturdu. Monsieur Armand ona gücenmedi. Aynı ifadeyi günde yüzlerce defa görüyordu. Ekmek kapkara, kare şeklinde ve yapış yapıştı. Fırından çıktığı andan itibaren çürümeye başlamış gibi küf kokuyordu. O kadar sertti ki yaşlı kadınlar ekmeği kesmek için genellikle gençlerden yardım isterdi. Madame Livie paltosuna sımsıkı sarınırken ''Duydun mu? Le Nivion caddelerinin isimlerini değiştiriyorlarmış.'' dedi. ''Caddelerin isimlerini mi değiştiriyorlarmış?'' ''Fransız isimleri yerine Alman isimleri koyuyorlarmış. Monsieur Dinan oğlundan duymuş. Dölegar Meydanı'nın adı ne oluyormuş biliyor musunuz?'' Hepimiz birden başımızı salladık. Madame Livie doğru öğrendiğinden emin olmak istercesine gözlerini kapattı ve sonunda ''Bahnhofstrasse'' dedi. ''Bahnhof ne? İnanabiliyor musunuz? Dükkanımın ismini asla değiştiremeyecekler.'' Monsieur Armand öfkesinden öksürmeye başladı. ''Kıçlarına tekmeyi basarım onların. Brot şu, brot bu. Burası Boulanger ve Bastide sokağında hep böyleydi, böyle kalacak. Bahnhof bilmem neymiş, saçmalık.'' Ama bu korkunç. Madame Durand paniğe kapılmıştı. ''Ben hiç Almanca bilmiyorum.'' Hepimiz ona baktık. ''Sokak isimlerini söyleyemezsem yolumu nasıl bulurum?'' Gülmekle o kadar meşguldük ki kapının açıldığını duymamıştık. Ama hemen ardından dükkan sessizliğe gömüldü. Döndüğümde başını dimdik tutup kimsenin gözüne bakamayan Lilian Bethune'un içeri girdiğini gördüm. Yüzü yine makyajlıydı. Pürüzsüz tenini boyayıp pudralamıştı. ''Herkese bonjour, herkese günaydın.'' dedi ve çantasına uzandı. ''İki somun ekmek lütfen.'' Lilian pahalı bir parfüm sürmüştü ve bukleli saçlarını toplamıştı. Kadınların çoğunun kendisine bakamayacak kadar yorgun ya da meşgul olduğu bir kasabada Lilian Bethune ışıl ışıl parlayan bir mücevher gibiydi. Ama benim asıl dikkatimi çeken paltosu olmuştu. Gözümü ondan alamıyordum. Kürk kilim kadar kalın görünen, kuzu postundan simsiyah bir paltoydu bu. Yeni ve pahalı bir şeymiş gibi parlıyor, yüzüne kadar yükselen yakası, uzun boynunu kapkara bir şeker pekmezinin içinden çıkıyormuş gibi gösteriyordu. Sert bir ifadeyle onu baştan aşağı süzen kadınların da bunu fark ettiğini gördüm. Madame Durand, ''Biri sana, diğeri de senin Alman'a mı?'' diye mırıldandı. Lilian, ''İki somun ekmek istiyorum lütfen.'' diye tekrarladı. Sonra da Madame Durand'a döndü. ''Biri bana, diğeri kızıma.'' Monsieur Armand bu kez gülümsemiyordu. Gözlerini kadından hiç ayırmadan tezgahın altına eğilip tombul elleriyle iki somunu tezgahın üzerine koydu. Sarmaya bile tenezzül etmedi. Lilian ona bir banknot uzattı ama Monsieur Armand parayı onun elinden almadı. Tezgaha bırakmasını bekledi ve hastalık kapmaktan korkarcasına temkinlice aldı. Kasadan aldığı bozuklukları da kadın elini uzattığı halde tezgaha bıraktı. Lilian önce Monsieur Armand'a sonra da bozuk paraların durduğu tezgaha baktı ve ''Kalsın'' dedi. Sonra da hepimize öfkeli bir bakış atıp ekmekleri aldı ve dükkandan çıktı. Hangi yüzle? Madame Durand başka birinin davranışına öfkelendiğinde mutlu olduğu kadar hiçbir şeyden mutlu olamazdı. Neyse ki Lilian Bethune son birkaç aydır öfkesini akıtması için ona bolca fırsat sunmuştu. ''Sanırım onun da herkes gibi ekmek alması normal bir durum.'' dedim. ''Her gece Furia çiftliğine gidiyor. Hem de her gece. Kasabadan hırsız gibi nasıl kaçıyor görmelisin.'' ''İki yeni paltosu var.'' dedi Madame Livie. ''Diğeri yeşil. Yepyeni yün bir palto. Paris'ten. Ayakkabıları da öyle. Oğlak derisinden. Tabii ki onları gündüz gözüyle giymeye cesaret edemiyor. Linç edileceğini biliyor.'' ''Öyle bir şey olmaz.'' Almanların himayesindeyken kimse ona dokunmaya cesaret edemez. Ama gittiklerinde her şey değişecek değil mi? Oğlak derisi olsun ya da olmasın, bu kadının yerinde olmak istemezdim. Sokaklarda gezinip servetini herkesin gözüne soktuğunu görmekten nefret ediyorum. Kim olduğunu sanıyor ki? Monsieur Armand genç kadının meydandan geçişini izliyordu. Aniden gülümsedi. Merak etmeyin bayanlar, şans her zaman ondan yana değil. Monsieur Armand'a döndük. Sır tutabilir misiniz? Neden bunu sorma gereği duymuştu ki? Bu iki yaşlı kadın 10 saniye sessiz kalmayı beceremezdi. Ne? Bayan Süslü'ye hiç beklemediği özel bir muamele yapıldığını söyleyeyim. Anlamadım. Tezgahın altında onun somunlarını ayrı tutuyorum. İçinde özel bir malzeme var. Diğer ekmeklere koymadığımdan emin olabileceğiniz bir malzeme. Yaşlı kadınların gözleri ardına kadar açıldı. Fırıncıya ne demek istediğini sormadım ama gözlerindeki ışıltı hiçbirini duymak istemediğim birçok olasılığı akla getiriyordu. Olamaz! Monsieur Armand! Kadınlar utanmıştı ama kahkahalarla gülmekten de geri kalmamışlardı. Midem bulanmıştı. Lillian Bethune'den ya da yaptıklarından hoşlanmıyordum ama duyduklarımdan da iğrenmiştim. Ben gitmeliyim. Ellen'in ekmeğime uzandım. Kahkahaları hala kulaklarımda çınlarken nispeten daha güvenli hissettiğim otele koştum. Erzak bir sonraki cuma günü geldi. Önce Alman bir onbaşı iki düzine yumurta getirdi. Kaçak mal taşıyormuş gibi hepsini beyaz kağıda sarmıştı. Sonra üç sepet dolusu taze ekmek geldi. Fırındaki o olaydan sonra ekmekten biraz tiksinmiştim ama taze, çıtır çıtır ve sıcak somunlara dokunmak aklımı başımdan almıştı. Kendimi tutamayıp bir parça koparmasından korktuğum Aurelien'i üst kata yolladım. Sonra tüyleri yolunmamış altı tavukla birlikte lahana, soğan, havuç ve sarımsak dolu büyük bir sepet geldi. Hepsinden sonra kavanozlar dolusu konserve domates, pirinç ve elma ulaştı. Süt, kahve, üç koca tereyağı kalıbı, şeker de onları izledi. Güneyden de şişelerce şarap geldi. Ellen ve ben her şeyi sessizce karşılıyorduk. Almanlar bize her bir malzemenin miktarının dikkatle kaydedildiği bir form verdiler. Çalmak kolay olmayacaktı çünkü bizim de her tarif için kullanılan miktarı forma kaydetmemiz isteniyordu. Artıkları da hayvanlara verilmesi için bir kovada toplayacaktık. Bunu gördüğümde içimden suratlarına tükürmek geldi. Son gelen onbaşıya, "Bunları bu gece için mi pişireceğiz?" diye sordum. Adam omuz silkti. Saati gösterdim ve sonra da yiyecekleri işaret edip "Bugün mü?" diye sordum. Adam heyecanla başını sallayarak "Ya, sikomenatur." Helen arkamdan "8'de dedi, saat 8'de geleceklermiş. Bizim yemeğimizse üzerine ince bir tabaka reçel sürülmüş bir dilim çavdar ekmeği, yanında da haşlanmış pancardı. Tavuk kızartıp mutfağımızı sarımsak ve domatesin yanı sıra elmalı tart kokusuyla doldurmak bir tür işkenceydi. İnanılmaz derecede baştan çıkarıcı olmasına karşın, o ilk gün domates suyuna bulanmış ya da elmadan yapış yapış olmuş parmaklarımı yalamaya bile korkmuştum. Hamur yoğurup elma soyduğum birkaç defa ağzımın sulanmasından neredeyse bayılacaktım. Mimi'yi, Aurelien'i ve küçük Can'ı üst kata kovuyor, çığlık çığlığı protestolarını dinliyorduk. Almanlara güzel yemekler pişirmek istemiyordum ama kötü yemek pişirmekten de korkuyordum. Bir ara tavukları kaynar suya atarken kendi kendime yiyeceklerin görüntüsünden bile keyif alabileceğimi telkin ettim. Kokusunu almanın, bu görüntüyü yeniden görmüş olmanın keyfine varabilirdim. Ama o gece bunu yapamadım. Subayların geldiğini bildiren zilin sesini duyduğumda midem kazınıyor, açlıktan tüm bedenimden ter damlıyordu. O an Almanlardan o güne dek hiç hissetmediğim kadar nefret etmiştim. Madam, içeriye giren komutan olmuştu. Yağmurdan ıslanan şapkasını çıkartıp adamlarına da aynısını yapmalarını işaret etti. Ellerimi önlüğüme silerken ne tepki vereceğimi bilemeden öylece durdum. Sayın komutan, yüzüm ifadesizdi. Oda sıcaktı. Ateş yakalım diye Almanlar üç sepet dolusu kütük yollamışlardı. Şapkalarıyla atkılarını çıkarmaya başlayan adamlar havayı koklayıp memnuniyetle sırıttılar. Sarımsak ve domates sosunda kızaran tavuk kokusu salona dolmuştu. Komutan mutfak tarafına bakıp "Hemen yiyeceğiz," dedi. "Nasıl isterseniz," dedim. "Ben şarapları getireyim." Aurelien kaşlarını çatarak iki şişeyle birlikte mutfaktan çıktı. Bu akşam yaşadığımız işkence en çok onu kızdırmıştı. Son olayın da ardından gençlik heyecanıyla başını belaya sokmasından korkuyordum. Şişeleri ondan aldım. "Git ve Ellen'e yemekleri servis etmesini söyle." "Ama haydi git," diye ona azarladım. Barda dolaşıp şarapları doldurdum. Bardakları masaya dizerken hiçbirine bakmasam da gözlerini üzerimde hissediyordum. İçimden "Evet, bakın bana," diyordum. Sayenizde bir Fransız kadını daha açlıktan bir deri bir kemik kaldı. Umarım bu halim iştahınızı kapatır. Ablam, Almanlardan gelen takdir dolu mırıltılar eşliğinde ilk tabakları getirdi. Kendi dillerinde sohbet eden Almanlar birkaç dakika içinde çatal, bıçak ve porselen sesleriyle yemeklerini yemeye başlamışlardı. Yemek dolu tabaklarla masaya gidip gelirken dipdiri sebzelerle süslü kızarmış etin kokusunu almamaya çalışıyordum. Sonunda hepsinin yemeğini vermiştik. Ellen'le birlikte barın arkasında dururken komutan Almanca birkaç söz eşliğinde kadehini kaldırdı. Kendi evimizde o sesleri duymanın ne hissettirdiğini anlatamam. Özenle hazırladığımız yemekleri yemelerini, rahatlayıp kahkahalar atarak içki içmelerini izlemenin de. Benim sevgili Edward'ım açlıktan zayıf düşerken ben bu adamları güçlendiriyorum diye düşündüm acıyla. Kendi açlığım ve yorgunluğumla birleşen bu düşünce beni büsbütün çaresizliğe düşürmüştü. Kesik kesik hıçkırıklar boğazımda düğümlendi. Ellen elimi tutup sıktı ve ''Mutfağa git'' diye mırıldandı. Ben ''Mutfağa git, bardaklarını doldurduktan sonra ben de geleceğim.'' Bu kez ablamın dediğini yaptım. Bir saat boyunca yediler. Ellen ile ben mutfakta oturmuş, yorgunluğumuzun ve düşüncelerimizin karmaşasında kaybolmuştuk. Ne zaman bir kahkaha ya da içten bir haykırış duysak başımızı kaldırıyorduk. Bu seslerin ne anlama geldiğini çözmek çok zordu. Madam, komutan mutfak kapısında göründü. Hemen ayağa fırladık. Yemek enfesti, umarım bu şekilde devam edersiniz. Yere baktım. Madam Lefer, isteksizce gözlerimi kaldırdım. Solgun görünüyorsun, hasta mısın? Hepimiz çok iyiyiz. Yutkundum. Üzerimde hissettiğim gözleri ateş gibi yakıcıydı. Yanımda ellerini kenetlemiş duran Ellen, alışkın olmadığımız suyun sıcak etkisiyle kızarmıştı. Madam, sen ve ablan yemek yediniz mi? Beni denediğini düşündüm. O mektuptaki acımasız maddelere uyup uymadığımızı kontrol ediyor olmalıydı. Ufacık bir elma kabuğunu gizlice ağzımıza atmadığımızdan emin olmak için artıkları bile kontrol edebilirdi. Tek bir pirinç tanesine dokunmadık. Bunu neredeyse suratına tükürür gibi söylemiştim. Açlık insana böyle şeyler yaptırabiliyordu. Komutan gözlerini kırpıştırdı. Yemelisiniz. Yemezseniz yemek pişiremezsiniz. Ne kaldı? Yerimden kımıldayamıyordum. Ellen ocaktaki tepsiyi işaret etti. Bir porsiyon daha isterler diye ocağın üstünde bıraktığımız bir tavuğun dört parçası duruyordu.